her zamanki ses, her zamanki tempo.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi, Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de.
Murat Erdin'le Burası Türkiye başlıyor.
Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Bugün 28 Haziran Salı. RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin. Özür dileyen bir Türkiye var. Dış dünyada bu kadar yalnızlık yeter diyen bir Türkiye nihayet ortaya çıktı. Ona buna efelenmek, ona buna posta koymakla dış politikanın olmayacağını sonunda anlamış bulunmaktayız. Arka arkaya gelen diplomatik hamleler, önce İsrail'le ardından da Rusya'dan sevgili dostlar. Tabii Türkiye'nin attığı adımlar üzerine. Türkiye hem İsrail'le barışıyor hem de Rusya'yla. Ayrıntıları aktaracağız. Türkiye'nin İsrail ve Rusya'yla barışıyor ve ilişkilerini normalleştiriyor olması piyasalara da yarayacak. Hatta yaramaya başladı bile. Bakalım Rus turistler gelmeye başlayacak mı? Henüz sezonu ıskalamış değiliz. Daha Haziran ayındayız. Önümüzde Temmuz var, Ağustos var, Eylül var. Hatta Ekim ayı bile var. Ekim'in 15'ine kadar güneyde havalar güzel oluyor. Pastırma yazları da var. Bakalım bu sene turizmi ıskalamadan geçecek miyiz? Tüm bu gelişmeleri aktaracağız. Gazetelerin manşetleri ve birinci sayfalarında da Türkiye'nin Rusya'yla ve İsrail'le barışma haberleri, ilişkileri normalleştirme haberleri var. Keşke bunlar hiç olmadan olabilseydi tabii sevgili dostlar. Onları da aktaracağız her sabah olduğu gibi. Başbakan Binali Yıldırım, Mavi Marmara'da ölenlerin yakınlarına 20 milyon dolar ödeneceğini açıkladı. İsrail'le varılan mutabakat bu yönde. Sevgili dinleyiciler, hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş'un sözlerine de yer vereceğiz. Peki turizmde bir hareketlilik var mı? Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın da sözlerine kulak vereceğiz. Otellerdeki doluluk oranından bahsetti Nabi Avcı, eski Milli Eğitim Bakanı. Şimdi oldu Turizm Bakanı. Mavi Marmara gemisini organize ederek 2010 yılında Gazze kıyılarına gönderen İHA Başkanı Bülent Yıldırım, RSFM'e konuştu dün akşam. Bülent Yıldırım pek mutlu değildi, pek memnun değildi. İsrail'le ilgili en ufak bir anlaşmaya karşı mutlu olmayan insanlar var Türkiye'de sevgili dostlar. Özellikle aşırı sağcı ya da radikal İslamcı çevreler İsrail'le yapılacak en ufak temasa her zaman karşı çıkıyorlar. Kurultay süreci yılan hikayesine tamamen döndü. Hatta yılanı da geçti. Milliyetçi Hareket Partisi cephesinde bir ses daha, bir karar daha çıktı. Çankaya İlçe Seçim Kurulu'ndan. Kurul muhaliflerin 19 Haziran'da aldığı 10 Temmuz'daki seçimli kurultay için yapılamaz dedi. Şimdi kim yapılıyor diyor, kim yapılamaz diyor. Hangi mahkeme ne karar aldı? Hangi ilçe seçim kurulundan ne çıktı? Muhalifler ne diyor, genel merkez ne diyor? Sevgili dostlar, Milliyetçi Hareket Partisi'nde her şey tamamen birbirine girmiş durumda. Her şey karışmış durumda. Kimin ne dediği, hangi kurulun veya hangi mahkemenin ne karar aldığı inanın belli değil. İlerleyen dakikalarda Türkiye-Rusya ilişkileriyle ilgili gelinen son noktayı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le de konuşacağız. Hatırlayacaksınız, bu programda ilk kez açıklamıştı Doğu Perinçek. Türkiye ile Rusya arasında ve Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Vatan Partisi'nden bazı heyetlerin Moskova'ya gidip geldiğini ilk kez bu programda açıklamıştı. Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yeniden bu programa bağlanacak ilerleyen dakikalarda ve varılan anlaşmayı, özürü yorumlayacak. Lütfen ayrılmayın. Ve tecrübeli bir gazeteci yazar, 24 televizyonunun da ankormeni Ardan Zentürk, o da ilerleyen dakikalarda bizimle olacak. Ve her sabah olduğu gibi tüm gazetelerin manşetlerini ve birinci sayfa haberlerini aktaracağız. Ekonomi haberlerini aktaracağız. Spor haberlerinde büyük sürprizler var. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere elveda dedi. İzlanda'ya 2-1 yenildi. Evet, Avrupa Birliği'nden Brexit yapan İngiltere, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan da Brexit yaptı. Yani Avrupa'ya veda etti. Sevgili dinleyiciler, hem de büyük bir sürprizle İzlanda'ya elendiler. İngiliz basını çok öfkeli. Milli takımı yerden yere vuruyor İngiltere basını. Sevgili dostlar, İngiltere teknik direktörü de görevinden istifa etti. Hepsi ve daha fazlasıyla Burası Türkiye başladı efendim.
Her zamanki ses, her zamanki tempo. Burası Türkiye.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de. Sakın kaçırmayın.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, acaba Mavi Marmara gemisi Mayıs ayında 2010 yılında, bundan 6 sene önce, ısrarla ve inatla Gazze'ye değil de İsrail'in gösterdiği, kardeşim gel buraya yanaş, biz buradan senin getirdiğin yardımları Gazze'ye götürürüz diye gösterdiği Aşdod limanına yanaşsaydı, yani Gazze'ye yanaşacağım, Gazze'ye gideceğim diye inat etmeseydi, o 9 Türk, sonra bir Türk daha hayatını kaybetti, o 10 Türk hayatını kaybetmeyecekti. Ve Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde kopma noktasına gelmeyecekti. Ve İsrail ile iş yapan ticari firmalarda bu kadar zor duruma belki de düşmeyecekti. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Mavi Marmara gemisini organize eden İHA, İnsani Yardım Kuruluşu. Bu noktada belki de hükümeti etki altında bırakmış olabilir. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler 31 Mayıs 2010 günü Gazze'ye doğru giden Mavi Marmara gemisine yapılan baskınla kopma noktasına gelmişti. İsrail askerlerinin saldırısında 9 kişi ölmüş, 50'den fazla kişi de yaralanmıştı. İsrail bu geminin Gazze'ye değil Aşdod limanına yanaşmasını ve içindeki yardım malzemelerinin karayoluyla Gazze'ye ulaştırılmasını Türkiye'ye teklif etmişti. Ama Türkiye bunu reddetmişti. Maalesef ilk saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti Mavi Marmara'da. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, İsrail'e her zaman düşmanca bakan, İsrail'e yapılan tüm anlaşmaları ve tüm ticari mutabakatlara en baştan karşı çıkan bir İslamcı cenah var. Bir radikal dinci cenah var Türkiye'de sevgili dostlar. Bu radikal dinci cenah İsrail'in iyisini dahi duymak istemiyor ve İsrail'le ilişkiler ne kadar koparsa kopsun bundan mutluluk duyuyor. Hatta belki de içten içe İsrail'le olan ilişkiler koptu diye sevinen radikal dinci, İslamcı çevreler de vardır. Belki de hükümet bunların etkisi altında kaldı, bilmiyorum. Ama dış politikaya İslamcı bir gözlükle bakmanın ne büyük bir hata olduğunu herkes bir kere daha gördü. Zaten İsrail'e varılan mutabakattan dolayı çok mutsuzlar sevgili dostlar. İsrail'le olan her türlü anlaşmaya karşı çıkıyor bu radikal dinci örgütler. İçlerinde IŞİD terör örgütüne sempatiyle bakanlar bile var bu örgütlerin içerisinde sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Türkiye'de çok var bunlardan. Hatırlayın, Fransa'daki, Avrupa'daki terör saldırılarından sonra IŞİD'e destek olmak için sokaklarda gösteriler yapanlar vardı. Bunlardan bazıları Ayasofya yeniden cami olsun diye sokaklarda gösteri yapan çevrelere de yakın sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. İşte Türkiye'nin maalesef dış politikada geldiği ve kayaya tosladığı noktalarda etkin olan güçler bunlar. Hükümeti de zaman zaman kendi etkileri altına alıyorlar. İnsani Yardım Vakfı Başkanı, İHH'nın Başkanı Bülent Yıldırım. Sevgili dostlar, dün akşam RSFM'e bağlandı, Yavuz'un programına. Çok mutlu değildi İsrail'e varılan mutabakatla ilgili olarak. Bakın RSFM'e yaptığı açıklamalarda neler söyledi.
Biz İHH olarak katılımcılar ve şehit yakınları bu konuda biraz şaşkınız. Kamuoyunda aktarıldığı gibi bunu bir zafer olarak görmüyoruz. Burada biz İsrail'in daha kazançlı çıktığı düşüncesi içerisindeyiz. İsrail Açık Deniz'de bizi katletti ve ilk defa Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına yönelik resmi askeri kıyafetlerle bir katliam yapıldı. Bu ilk defa. Bugüne kadar örgütler sivil insanları öldürmüştü, PKK öldürmüştü, başka insanlar öldürmüştü ama Birinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa askeri kıyafette ve bir devletin askeri acımasızca saldırdı, Türkiye'li sivil insanları öldürdü. Bunun karşılığında tabii bir takım şeyler alınması gerekiyordu. Bir özür alındı. Uluslararası arenadaki emsalleri 1 milyar dolarla 3 milyar dolar arası esasen. Ama miktar zaten katılımcılar için ve şehit yakınlar için çok önemli. Burada asıl önemli olan şuydu: haksız fiilden dolayı bir tazminat öderse anlamı olurdu. Bunun miktarı şu veya bu. Ama şu anda İsrail bir bağış yapıyor. Diyor ki ben sorumsuzum. Aslında yaptığımdan dolayı haklıydım. Çünkü ablukayı biz yasal olarak görüyoruz diyor İsrail ve ablukaya yapılan müdahaleyi de İsrail'in güvenliğine yapılmış müdahale sayıyorum. Onun için Açık Deniz'de bu müdahaleyi yaptım. Fakat istenilmeyen sonuçlar oldu. Çok fazla insan öldü. Türkiye ile olan ilişkileri de önemsiyorum. Bu nedenle ben sorumlu olmadığım halde haklı olduğum bir şeyden dolayı meydana gelmiş bir zararın karşılığında 20 milyon dolar ödüyorum.
Evet, İHH Başkanı Bülent Yıldırım'ın başka açıklamaları da vardı. Aynı programda yaptığı açıklamalarda bu hem 20 milyon doların bir kan parası olarak kabul edilemez olduğunu, hem de uluslararası alanda bu paranın daha yüksek olduğunu da söyledi. İHH Başkanı ve varılan anlaşmadan çok mutlu olmadıklarını da bir kere daha sözlerine ekledi. Acaba koskoca bir gemiyi bir devletin uyarılarına rağmen ısrarla Gazze'ye yanaştıracağım ısrarında bulunmanın hiç mi sorumluluk tarafı yok? Tabii ki 9 Türk'ün açık denizde uluslararası sularda öldürülmesinin tek suçlusu var, o da İsrail'dir. Bu çok açık ve net. Ama bir devlete meydan okuyan İslamcı bir çevrenin acaba bu noktada hiç mi dahli yok? Koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İsrail'le olan ilişkilerini bu noktaya getiren çevrelerin bu noktada hiçbir suçu yok. Onların da kendilerini herhalde sorgulaması gerekiyor. Mavi Marmara saldırısı sonrasında kopan Türkiye-İsrail arasındaki ilişkiler artık normale dönecek gibi gözüküyor. Hem İsrail'in özüründen sonra hem de varılan anlaşmadan sonra Başbakan Binali Yıldırım yapılan anlaşmanın detaylarını anlattı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da kendi kamuoyuna varılan mutabakatı anlattı. Türkiye Aşdod Limanı üzerinden, yani daha önce İsrail'de zaten Aşdod Limanı'nı göstermişti. O zaman 6 yıl öncesinden bu yana ne değişti sormak lazım. Aşdod Limanı'na zaten 6 yıl önce de İsrail demişti ki gel kardeşim Gazze diye ısrar etme. Aşdod Limanı'na indir, buradan karayolla biz götürürüz Gazze'ye. Ama Türkiye bunu kabul etmedi ve olan hayatını kaybeden 9 Türk'ü oldu. Şimdi 10 bin tonluk yardım gönderecek Türkiye Gazze'ye. Nereden gönderecek? Ashdod limanı üzerinden. Yani 6 yıl önce İsrail'in gösterdiği yerden. Başbakan Binali Yıldırım, Mavi Marmara ile ilgili olarak İsrail'le varılan mutabakatı açıkladı ve 20 milyon dolar ödeneceğini ölenlerin yakınlarına şu sözlerle aktardı.
Mavi Marmara olayında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına tazminat ödenecektir. Bu tazminat miktarı da 20 milyon dolar tutarındadır. Bu mutabakatın bu kadar uzun sürmesinin asıl maddesi ise Gazze'de yaşayan Filistinlilerin gerekli yardımları, desteği İsrail'in engellemesinden dolayı elde edememeleridir. Bu amaca yönelik olarak önümüzdeki Cuma günü ilk gemimiz İsrail'in Ashdod limanına 10 bin tonu aşkın insani yardımla birlikte hareket edecektir. Dolayısıyla oradaki ambargoda Türkiye'nin öncülüğünde ortadan kalkmış oluyor.
Acaba Türkiye, Türk hükümeti İsrail'le ve Rusya'yla ilişkileri bu kadar hızlı normalleştirme çabası içerisine girmesinin sebebi ekonomik nedenler mi? Çünkü ekonomiyle ilgili sinyaller hiç iyi değil. Rus turistlerinin ayağının kesilmesi, İsrail'le olan ilişkilerin bozulması. Zaten etrafımızda artık bir dost kalmamıştı. Herkese efelenmekten ve herkese fırça atmaktan dolayı Avrupa Birliği dahil Amerika, Rusya, İsrail, Mısır, Cezayir, Suriye. Hangi ülkeyle aramız iyi? Şimdi normalleşiyor. Yani Türkiye'de normal olan şeyler anormal olan şeyler normal hale geldi. Hedef en kısa sürede 1 milyon İsrailli turistin Türkiye'ye gelmesi diyorlar. Yani bir ekonomik zorluktan dolayı AK Parti hükümeti bu ülkelerle barışmak zorunda hissetti kendisini. Çünkü artık sinek avlamaya başladı. İncin top oynuyor Türkiye'de. Önce İsrailli turistler, sonra Rus turistler. İsrail'le iş yapan enerji şirketlerinin de hisseleri coşmuş. Sevgili dostlar. Ve tabii Rusya'yla iş yapan şirketler de mutlu. Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, Rusya'yla ilişkilerin hızla normalleştiğini söyledi. Türk işçi çalıştırma yasağı kaldırıldı dedi ve Türk-Rus ilişkileri için şunları aktardı.
Rusya ile ilişkilerimizde de yumuşama trendinin hızlandığını hep beraber görüyoruz. Rusya tarafından da ilişkilerin normale döndürülmesi gerektiğine ilişkin bir takım sinyallerin, bir takım göstergelerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlardan sadece bir tanesi, Rusya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin bu süre içerisinde askıya alınmış olan bazılarının Türk vatandaşı çalıştırma izni tekrar verilmiş olduğunu da memnuniyetle ifade etmek isterim. Bu da ilişkilerin kısa süre içerisinde normalleşmesinin bir sinyali olarak görülmelidir diye ümit ediyorum.
Evet, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler nasıl normalleşecekti? Biz nasıl İsrail'e şart koştuk? İsrail'e ne dedik? Özür dileyeceksin dedik. İsrail de bizim şartımızı kabul etti ve Türkiye'den özür diledi. Aynı şart Rusya'dan da bize şart koşulmuştu. Özür dileyeceksin dedi Rusya Türkiye'ye. Düşürülen savaş uçağı ve hayatını kaybeden Rus pilot için özür dileyeceksin dedi Rusya ve Türkiye de diledi. Gerçi bu noktada da bir muamma var. Hükümet çevreleri ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın üzüntülerini dile getirdi diye bir açıklama yaptı. Yani saray üzüntülerini dile getirmiş. Kremlin kaynakları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özür dilediğini söylediler. İzvinite dediği de belirtiliyor aynı şekilde. Ne demek izvinite? Rusça'da üzgünüm demek. Evet, izvinite. ...24 Kasım'da düşürülmüştü Rus uçağı sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle sevgili dinleyiciler. Bir mektup gönderdi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e. Erdoğan mektupta özür diledi ama saray kaynaklarına göre yalnızca kusura bakma demiş. İbrahim Kalın da öyle diyor. Özür mü? Üzgünüm mü? Yoksa kusura bakma mı? Ya da bağışla kardeşim mi? Vladimir, ne haber mi dedi yoksa? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'ın mektubunda hayatını kaybeden Rus pilotun ailesine bir kez daha acılarını paylaştığını belirtmek ve taziyelerimi sunmak istiyorum. Kusura bakmasınlar diyorum ifadesine yer verdiğini söyledi. İşte diplomaside kullanılan cümleler. Diplomasi biraz da böyledir. Yani söz söyleme sanatıdır. Ya da bazı sözleri söylememe sanatıdır. Bazı cümlelerin etrafından dolaşarak miş gibi yapma sanatıdır diplomasi. İngilizler buna wording derler. Yani kelimeler üzerinde çalışmak. Kelimeler üzerinden. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özür ve kusura bakmasınlar ifadesini Rusya devletine değil de ölen pilotun ailesine yönelik kullanması. Bu wording'in bir parçası. İsrail Türkiye'den özür dilediği zaman Ankara'nın dört bir yanını billboardlarla donatmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Başbakan Recep, o zaman Başbakan'dı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarlığını aktarmıştı billboardlar üzerinden Ankara'dan. Melih Gökçek'in billboardları gerçekten çok hızlı çalışıyor Ankara'da. Bir gecede billboardlar asılıveriyor ve gerekli mesajları oradan aktarıyorlar özellikle muhaliflere karşı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı sevgili dinleyiciler. Şimdi başka afişler donatılmış. Ankara'ya başka afişler asılmış. Hem de hükümet kanadını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak esrarengiz afişler ve broşürler varmış Ankara'da. Sözcü gazetesi de bunu yazmış. Süreç başlıklı on binlerce broşür dağıtılmış. Dağıtılan broşürlerde Erdoğan'ın teröristler kadar onurlu ve gururlu olmazsak başaramayız sözleri de yer almış. Aynı şekilde İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın PKK ile doğrudan görüşüyoruz sözleri de Ankara'nın caddelerine asılmış. Acaba diyor bazı dinleyicilerimiz, Melih Gökçek şimdi ne yapacak? İsrail Türkiye'den özür dilediği zaman minnettarız diye Ankara'nın dört bir yanına billboard afişleri astırmıştı Melih Gökçek. E şimdi Türkiye özür diledi. Bakalım Melih Gökçek hangi billboardları asacak şimdi? Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler normalleşmeye başladıktan sonra 1 milyon İsraillinin Türkiye'ye gelmesi bekleniyormuş. Böyle haberler var. İsrail ile Türkiye'nin ilişkilerinin normalleşmesi belki de en çok turizm sektörüne yarayacak diyor. İsrailler biliyorsunuz özellikle güney sahillerini çok kullanıyorlar. İstanbul'a çok gidiyorlar. Rus turistler gibi. Rus turistler de Antalya ve çevresini çok seviyorlar. Özellikle oralara gidiyorlar. Belek, Antalya'nın merkezi, Kemer, Çamyuva gibi noktalara hem İsrail turistler hem de Rus turistler büyük ilgi gösteriyorlar. Peki bu yazı kurtarabilecek miyiz? İşte sorun bu. İlişkiler normalleşti ama biraz geç kalınmadı mı? Keşke bu ilişkiler, evet, ekonomik menfaatler göz önünde alınarak normalleştirilmeye çalıştı. Çünkü pabucun ayağı pahalı. Hükümet bunu gördü. Pabuç pahalı diye görünce dediler ki bu böyle olmayacak. Dış politikaya İslamcı gözlüklerle bakmak bizi uçuruma götürüyor. O zaman yine pragmatik kıyafetlerimizi üzerimize giyelim. Milli görüş gömleğini şöyle bir çıkartalım. Pragmatik gömlekleri yeniden giyelim. Biraz daha para kazanalım. Rusya ile yumuşama sinyalini olumlu değerlendirmiş Türk-Rus İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan. Diplomasi sürer, ekonomik meyveleri 2017'de görürüz demiş. İki ülke ticareti Türkiye ile Rusya arasında iki büyük devlet. Rusya ile Türkiye arasındaki ülke ticareti 3,5 milyar dolara yakın gerileme yaşamıştı. Rus turist sayısında da %98'e varan, bakın rakama bakın, %98 Rus turistlerin düşme rakamı, düşme oranı daha doğrusu. Gerçekten çok büyük bir düşüş bu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kremlin'e gönderilen mektup piyasalarda da doping etkisi yaratmış. Açıklamayla borsa yükselmiş, dolar gerilemiş. Ambargodan en büyük yarayı alan turizm, tekstil sektörü ve meyve sebze sektörünün oyuncuları kaybın 2 yıla kadar telafi edileceğini söylemiş. Yani bu yaz biraz zor. 1 yıl içerisinde, 2 yıl içerisinde toparlanır diyorlar. Türk-Rus ilişkilerinde kaybedilen her şey ancak 2 yıl içerisinde telafi edilir diyor ekonomi çevreleri. Evet, bu yazı kurtarabilir miyiz? Rus turistler gelir mi? İsrailli turistler gelir mi? Şu anda otellerin doluluk oranı ne? Allah'tan bayram geliyor. Biraz turizm sektörünü kurtaracak bu bayram. 9 günü de çıkartılınca hükümet o noktada da pragmatik davrandı. Hemen erkenden 9 gün tatili ilan ediverdi. Neden? Biraz rezervasyonlar kıpırdasın, uçak biletleri satılsın, otellerde biraz iş olsun diye. Sevgili dinleyiciler, o noktada da hükümet doğru davrandı. Hemen söyleyelim. Adına özür deyin ya da üzüntülerimizi bildirdik deyin. Ne derseniz deyin. Sevgili dinleyiciler, hükümet bu noktada doğru davrandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'dan özür dilemesi, Türkiye ile Rusya arasında artık kabul edilemez noktaya gelmiş ilişkileri düzeltme için doğru bir adımdı. Peki turizmde durum ne? Otel odaları dolu mu? Bayram yaklaştığı için otellerdeki doluluk oranında biraz yükselme var. Eski Milli Eğitim Bakanı, yeni Turizm Bakanı Nabi Avcı bu konuda rakam verdi.
Şu anda doluluk oranları %80'e ulaşmış gibi görünüyor bu anlamda. Bayramda %90-95'e çıkacağını sektörün ilgili arkadaşları bize söylüyorlar. Önümüzdeki Kurban Bayramı da aşağı yukarı aynı günlere denk geliyor. Yani o da bir düzenlemeyle 9 güne çıkabilecek bir takvim görünüyor.
Evet, anlaşılan o ki piyasadaki hareketi biraz artırmak için Kurban Bayramı'nı da 9 gün olarak birleştirmek istiyor hükümet, yine Bakanlar Kurulu kararıyla. Çünkü 9 günlük tatiller piyasayı hareketlendiriyor. İşte gıda maddeleri satışı artıyor. Ulaştırma satışları, benzin, akaryakıt satışları piyasayı hareketlendiriyor. Uçak biletleri satışları piyasayı hareketlendiriyor. Turizm 24 sektörü etkiliyor. Bakın, turizm sektörü 24 farklı sektörü etkiliyor. Turizm iyi olduğu zaman turizme bağlı olan 24 sektör artıya geçiyor, olumluya geçiyor. O kadar çok ki turizm sektörüne bağlı olan sektörler, işte akaryakıt var, ulaşım var, yeme içme var, içki sektörü var, efendime söyleyeyim giyim kuşam var, otele mal veren firmalar var. Dolaylı olarak çiftçileri, köylüleri de etkiliyor. Çünkü domates veriyor otele, meyve veriyor otele. Domatesi, meyveyi kim yetiştiriyor? Türk çiftçisi, Türk köylüsü. Balık satıyor restoranlar, balık. Türk balıkçısı oradan kazanıyor. Türk balıkçısı motorda dizel yakıyor. Yani birbirine bağlı. Ekonomi zaten böyle değil midir? Bileşik kaplar usulü. Ekonomide dişler, çarklar bir yerde aksarsa ona bağlı olan diğer çarklar da aksıyor. İşte ekonomi böyle bir şey. Serbest piyasa ekonomisi işte bu yüzden çok önemli. Ekonomiye devletin müdahale etmemesi işte bu yüzden çok önemli. Devlet sadece ekonomide işleri kolaylaştırır, bu kadar. Buna da müdahale denmez zaten. İşleri kolaylaştırır. Vergisini toplar, gerekli düzenlemeyi yapar, yasaları çıkartır. Şunları şunları yapmayın der, ekonomiyi düzenler, ondan sonra ekonomiyi kendi kurallarıyla baş başa bırakır. Serbest piyasa ekonomisi İnsan doğasına en uygun ekonomidir. Türkiye'nin İsrail ve Rusya ile olan ilişkilerini ilerleyen dakikalarda tekrar konuşacağız. Ayrıca gazete manşetlerine baktığımız zaman da yine tek tek bu haberlere değineceğiz. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bize katılacak, bu konuyu konuşacağız. Gazeteci Ardan Seltürk'le de bu konuyu konuşacağız. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra tekrar buradayız.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Gözlerden kaçan bir gelişme de var. O da şu: Ortodoks kiliseleri Girit'te birleşme kararı aldı. Ortodoks kilisesi bazı kiliselerin katılımı olmadan, birkaç kilise katılmadı ama 1000 yıl aradan sonra, bakın ne kadar önemli, 1000 yıl aradan sonra ilk kez Ortodoks kiliseleri bir araya geldi. Ortodoks konsili düzenlendi. Sevgili dostlar, Sputnik News'un aktardığına göre Yunanistan'ın Girit adasında 16 Haziran'da başlayan ve önceki gün sona eren Ortodoks Konsili'nden yapılan açıklamada Ortodoks Kilisesi birliğini ilan etti. Evet, Ortodoks Kiliseleri birleşti. Bursa'da FETÖ ile bağlantılı 25 okula kayyım atanmış. Bursa'da faaliyet gösteren Erguvan Özel Eğitim İşletmeleri, Etkin Grup Özel Eğitim Sanayi, Özel Nilüfer Anaokulu ve diğer bazı okullar, toplam 25 okul FETÖ'ye bağlı olduğu iddia ediliyor. Yani paralel devlet yapılanması adlı örgüt 25 okula daha kayyım atanmış. The captain of the heart. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin 2016 mezunları Bilgi Üniversitesi rektörünü protesto etmişler. Sırtlarını dönerek. Çünkü bir profesörü işten çıkarmıştı.
Hakan vuruş ediyor!
başta Almanya, Türkiye bir şekilde anlaşmak zorunda.
Aileden sorumlu bakan da zaten birilerini önüne yatmış vaziyette, o da konuşmuyor.
Yine yaptı Bogdanovic.
Eğitim zayiatları olarak görüyorum.
Peki bu siyasi sapıkları ne yapacağız?
Burası Ankara, elbette gündem bu değil. Ama ben de Brüksel'den şöyle seslenmek istiyorum.
Kaderci bir toplum. Bunu hiçbir şey değiştiremez.
Faizlik bir yazgı, meslek değil, bir kader gibi bir şey.
Artık benim burama geldi, ben bunu açıklayacağım, dayanamam.
Taş üstüne taş, taş üstüne taş olma.
Konuklar ve yorumlarla Burası Türkiye devam ediyor. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, kurultay süreci adeta yılan hikayesini aratmayan, binbir gece masallarına dönen, bitmeyen bir dizi film halinde yayınlanan Milliyetçi Hareket Partisi cephesinde. Çankaya İlçe Seçim Kurulu'ndan da başka bir haber geldi. Kurul, muhaliflerin 19 Haziran'da aldığı 10 Temmuz'daki seçimli kurultay için yapılamaz demiş. Hangisi için yapılamaz oldu şimdi, ben anlamadım yani, karıştırdım iyice. 10 Temmuz mu yapılamayacak, 19 Haziran mı yapılamayacak? Hangi seçim kurulu ne karar verdi? Hangi mahkeme neye karar verdi? Devlet Bahçeli hangi mahkemeye gitti ve ne karar çıkardı? 10 Temmuz'da olacak mı, olmayacak mı? Muhalifler ne diyor, ne demiyor? Sevgili dostlar, öyle bir an gelecek ki artık milletin canı Milliyetçi Hareket Partisi'nden söz etmek istemeyecek. Hatta MHP deyince aman diyecek. Aman bana MHP deme de, ne dersen de. Ben hayatımda bu kadar karmaşık bir kurultay ya da kongre süreci görmedim sevgili dostlar. Kongre birisi diyor yapılacak, öbürü diyor yapılmayacak. İlçe seçim kurulu diyor ki yapılacak, mahkeme diyor ki yapılmayacak. Öbürü tüzük diyor, öbürü yönetmelik diyor. Öbürü genel başkan istifa etsin diyor, öbürü başka bir şey diyor. Muhalifler başka bir şey diyor, genel başkan ve genel başkanın avukatı başka bir şey diyor. Ortada herhangi bir parti kaldı mı? Bir parti, organik bir parti yapısı, bir parti varlığı kaldı mı? MHP'de ne oluyor sevgili dostlar? Ben artık size soracağım, ne olur siz bana anlatın. Eski MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, genel merkezin iki yolu var demiş. Hadi bir okuyalım, belki bir şeyler anlarız. Şöyle demiş Cihan Paçacı: Sayın Genel Başkan 10 Temmuz'da seçimli kongrenin yapılacağını ilan etti. Eğer bu talep samimi ise genel merkezin talep edeceği, takip edeceği iki yol var. 1. Tüzük değişikliğini gerçekleştirmek üzere sadece tüzük kongresi yapmak. Bu kongreden 21 gün sonra da seçimli kongreye gitmek. İkinci bir yol, tüzük değişikliğine gitmeden genel başkan seçimli kongrenin yapılması konusundaki kararlılığını istifa ederek göstermek ve 15 gün içerisinde de seçimli kongreye gitmek. Bu iki yoldan biri mutlaka en kısa sürede tercih edilmelidir demiş eski genel sekreter Cihan Paçacı. Devlet Bahçeli ve genel merkezden gelen haberler de bekleyip görelim şeklindeymiş. Beklemek mi ve görmek mi? Neyi göreceğiz acaba? Bu süreç tamamlandığı zaman ortada göreceğimiz herhangi bir parti kalacak mı acaba?
Gazete manşetleri.
Hürriyet gazetesinin manşeti: İsrail tamam, sıra Rusya'da. Türkiye-İsrail anlaşması olumlu bir hava yaratırken aynı gün Rusya ile ilişkilerde de sürpriz bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşürülen Rus uçağı nedeniyle Kremlin'e derin üzüntülerini iletmesi iki ülke ilişkilerinde iyimserliğe yol açtı diyor Hürriyet gazetesi. Gazze'ye yardım malzemeleri Panama bandıralı Lady Leyla ile İsrail'in Aşdod limanına gönderilecek. 6 yıl önce de İsrail Aşdod'a gönderin demişti zaten. Cuma günü törenle Mersin'den uğurlanacak olan gemi 10 bin gıda kolisi, 5 bin ton un, 2 bin ton pirinç, 3 bin ton şeker ve 10 bin oyuncak taşıyacakmış. Günün en ilginç manşetini Habertürk gazetesi atmış. Ve aleyküm şalom demiş Habertürk gazetesi. Şalom İbranice'de, yani İsrail'in kullandığı İbranice dilinde merhaba demek. Habertürk ikisini birleştirmiş. Ve aleyküm şalom manşeti Habertürk'ten. Karar gazetesi 7 ay sonra ilk telefon yarın diyor manşetinde. Erdoğan'ın 7 ay önce düşürülen Rus uçağı konusunda üzüntülerini bir mektupla Putin'e bildirmesinin ardından yarın da iki lider telefonla görüşecekmiş. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, evet, telefon açılacak. Liderler 7 ay sonra telefonla konuşacaklar sevgili dostlar. 7 ay önce kavga etmişti iki dost ülkenin. Hani iki sevgilinin kavga etmesi gibi adeta. Şimdi 7 ay sonra yeniden birbirlerine yeni bir şans verecekler. Rusya'nın telefon numarası çevrilecek. Rusya'nın uluslararası kod numarası nedir? 007. James Bond. Pardon, James Bond değil, Vladimir Putin. 007 çevrilecek. Ardından Moskova'nın kod numarası çevrilecek. 495. 007 495. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuşacaklar sevgili dostlar. Tabii devletler arasındaki hatlarda, özel hatlarda, kırmızı hatlarda bilmiyorum kod numarası çevriliyor mu? Belki çevriliyordur. Sonra belki bir telefon daha çevrilecek. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan arayacak. Bu kez İsrail'i. 00972. Kudüs'ün kod numarası da 2. Yani 00972 ardından 2. Telefon diplomasisi devam edecek. Sabah gazetesi hızla düzelecek diyor manşetinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut durum hem Rusya'nın hem de Türkiye'nin zararına. En çok da Türkiye'nin zararına tabii ki. Baksanıza, ekonomide yaprak kıpırdamaz hale geldi. Türkiye biraz da mecbur kaldı. Hem Rusya ile hem de İsrail ile olan ilişkilerin düzeltilmesine sevgili dostlar. Ekonomiden bir haber olan, hayatları sadece ideolojiye adanmış bazı kökten dinciler bunu anlamakta zorlanıyorlar. Ama hayatın gerçekleri budur. Hayat ekonomik gerçekler üzerinde yürür. Aç mideler üzerinden siyaset yapamazsın. Vatan gazetesi Gazze'ye ilk gemi Cuma'ya demiş. Türkiye ile İsrail tam 6 yıl sonra barıştı. İki başbakan eş zamanlı basın toplantısı yaptı. Gazze'ye ilk yardım gemisi Cuma günü gidiyor demiş. Gidecek geminin adı da Lady Leyla. Lady Leyla'nın içinde 10 ton gıda maddesi olacak. Bu arada Türk akımı için de hazırız diye bir açıklama yapmış Gazprom sözcüsü Sergey Kupiyanov. Türk akımı doğalgaz boru hattının inşası konusunda Ankara ile her türlü diyalog kurmaya açık olduklarını ifade etmiş Gazprom'un sözcüsü. Yeni Şafak gazetesi Gazze mutabakatı manşeti atmış. Türkiye ile İsrail 6 yıl sonra ilişkileri normalleştirmek için anlaşmaya vardı. Daha önce özür ve tazminat şartını yerine getiren İsrail, Gazze'ye yönelik ambargonun hafifletilmesine de razı oldu. İlk yardım gemisi Cuma günü Mersin'den yola çıkacak. Tarihi anlaşmayı Başbakan Yıldırım ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu dünyaya ilan etti diyor. Benjamin Netanyahu'nun kısa adı İsrail'de nedir? Bibi derler İsrailliler Benjamin Netanyahu'ya. Bibi, gördüğünüz gibi ilişkileri normalleştirme açısından iyi işler yapıyor. Sırada Milliyet var. Rusya ve İsrail ile yeniden diplomasi manşeti var Milliyet'te. Erdoğan'ın acılarını paylaşıyorum ifadesi. Çok yönlü mutabakat ifadesi Milliyet'in manşetinde. Yılda 10 milyar metreküp doğalgaz diye de bir haber var. Türkiye-İsrail arasındaki mutabakat, İsrail doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılmasının da önünü açtı. Yılda 30 milyar metreküp doğalgazın Mersin'e getirilmesi, bunun 8-10 milyar metreküpünün Türkiye'de kalması hedefleniyor diyor Milliyet. Cumhuriyet gazetesi özürlü diplomasi manşeti atmış. Bir günde iki çark. İsrail'le anlaşmanın ardından Rusya'ya da özür mektubu diyor. Kusura bakma Putin. Erdoğan 7 ay sonra düşürülen uçak konusunda Rusya'dan özür diledi diyor Cumhuriyet gazetesi. Acaba sırada Suriye mi var? Sevgili dostlar, Türkiye'nin Suriye politikasının da değişmesi gerektiğini söylüyor. Rusya'dan bu tür açıklamalar da geldi. Bakalım Türkiye Suriye politikasında da değişme gidecek mi? Taraf gazetesinin manşeti 20 milyon dolara davalar iptal. Başbakan Yıldırım İsrail'le varılan anlaşmayı açıkladı. Mavi Marmara'da hayatlarını kaybedenlerin ailelerine 20 milyon dolar tazminat ödenecek, davalardan vazgeçilecek diyor. Ancak bakın, mutabakatta davalardan vazgeçilecek denmesine rağmen İnsani Yardım Vakfı İHH'nın başkanı Bülent Yıldırım öyle demiyor. Hayır, biz davalardan vazgeçmeyeceğiz diyor. Bülent Yıldırım İHH olarak, İHH başkanı olarak, biz ve şehit yakınları açtıkları, İsrail'e açtıkları davalardan vazgeçmeyecektir açıklamasını yaptı RSFM'de. Bugünkü Taraf gazetesinin 10. sayfasında da benim bir yazımı okuyabilirsiniz. Posta gazetesi nihayet o sözü hatırladık diyor manşetinde. İsrail'le kriz bitti, Rusya'ya üzgünüz dendi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi bu gelişmeleri şöyle özetledi. Bizim prensibimiz Atatürk'ün dediği gibi yurtta sulh, cihanda sulhtür diyor. Nihayet o sözü hatırladık diyor Posta gazetesi. 24 Kasım 2015'te düşürülen Rus uçağından sonra biliyorsunuz ilişkiler kopma noktasına gelmişti. İsrail ile de Mavi Marmara gemisinden sonra. Yani biri havada meydana gelen olay, diğeri denizde meydana gelen olay. Karada meydana gelen çok sayıda da başka olaylar var. Onlarla da başka ülkelerle küsüştük. Havada, karada, denizde. Her yerde küsüz el alemle. Bakın Türkiye'ye turist gelmesine o kadar muhtaç haldeyiz ki Türk turizmciler diğer pazarlara yöneliyor ama Ukrayna'nın başkenti Kiev'den ve Kharkov'dan gelen uçakları öyle bir törenle karşılıyoruz ki su gösterisiyle, su takı oluşturarak karşılamışız. 180 turist gelmiş Ukrayna'dan sevgili dostlar. Turistleri getiren uçakları su püskürterek, gösteri yaparak karşılamışız havalimanında. Dalaman'daki havalimanında. Posta gazetesi de haberi sevindirik olduk diye vermiş. Hükümete yakın gazeteler Türkiye-İsrail yakınlaşmasını sürekli Gazze üzerinden ya da Filistin üzerinden görmeye çalışıyor. Akşam gazetesi de Filistin'e helal getirmeyiz diye haberi vermiş. Oysa Türk ekonomisinin geldiği zor durum nedeniyle İsrail'e ve Suriye'yle ilişkileri normalleştirmek zorunda kaldı hükümet. Bundan bahsetmiyor hükümete ve saraya yakın gazeteler. İsrail mutabakatının Filistinlilerle istişare edilerek gerçekleştirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, onların haklarına helal getirecek bir şey yapmadık, yapmayız demiş. Akşam da bunu manşet yapmış. Sözcü gazetesi pes etti diyor, Rusya ve İsrail krizi. Ekonomiyi vurunca hükümet pes etti. Rusya'ya mektup yazıp özür diledi. Erdoğan uçağını düşürdüğümüz Rusya'ya özür dilemeyiz diye meydan okumuştu. Söylediklerini unuttu. Dün geri adım attı diyor. İsrail'in dayattığı şartları da kabul etti diyor Sözcü gazetesi. Erdoğan One Minute'la başlayan Mavi Marmara baskınıyla tırmanan krizde İsrail için ağır konuşmuştu. Onları hemen unuttu diyor Sözcü. Sosyal medyada da buna benzer videolar yayınlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce ben yönetimdeyken İsrail'le ilişkiler asla normalleşmeyecek benzeri mealinde bir açıklama yapmıştı. İşte sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini de yayınlıyor. Önceden böyle deniyordu. Şimdi ne oldu diye soruluyor. Evet, Star gazetesi de hükümete yakın, saraya yakın bir başka gazetede yine olayı Gazze üzerinden, Filistin üzerinden görmüş. Star gazetesinin manşeti Gazze'de çifte bayram. Yeni Çağ gazetesi tarihi skandal manşetini atmış. Alacaklı oturduk, borçlu kalktık. İlişkilerin normalleşmesi için varılan mutabakata göre 20 milyon dolar tazminata razı olan Türkiye, İsrail'in öne sürdüğü tüm şartları kabul etti diyor. Toplam 20 milyon dolar bu arada, kişi başı değil. Onu bir kere daha söyleyelim. Yani hayatını kaybeden 9 Türk vardı saldırıda. Daha sonra hayatını yaralandıktan sonra hayatını kaybeden bir Türk daha vardı. Toplam 10 kişi hayatını kaybetti Mavi Marmara'da. 10 kişinin yakınları için verilecek para 20 milyon dolar. Bir Gün gazetesi diz çöktüler demiş. AKP İsrail'le el sıkıştı, Rusya'dan af diledi. Hamasi sözler ve meydan okumalar havada kaldı. Yıllardır iç siyasete malzeme olarak kullanılan dış politikadaki bu dönüşün arkasında ekonomik ve siyasi sıkışma yatıyor. İşte perde arkası diyor Bir Gün gazetesi. Yani hükümetin hem siyaseten hem de ekonomik olarak sıkıştığı için Rusya'dan özür dilemek zorunda kaldığını ve İsrail'le ilişkileri normalleştirmek durumunda kaldığını ifade ediyor. Hayatın gerçekleri sevgili dostlar. Dış politika soğukkanlı olmayı gerektiriyor daima. Hayatın gerçekleri böyle atıp tutmayı kaldırmaz. Hamasi lafları nutuk atmayı kaldırmaz. İsrail'e şöyle yapacağız, Rusya'yı böyle yapacağız sözlerinin hem gerçek hayatta yeri yok hem de dış politikada. Aydınlık gazetesi gizli anlaşmada Hamas maddesi manşetini atmış. Türkiye-İsrail arasında yapılan anlaşmanın dışında gizli bir mutabakata varıldı. Türkiye gizli protokole göre Hamas'a verdiği her türlü desteği kesecek. Anlaşmanın denetimi de MİT ve Mossad tarafından yapılacak. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsrail-Türkiye anlaşmasını değerlendirmiş Aydınlık gazetesine. Biz de ilerleyen dakikalarda kendisine soracağız. Filistin politikası deyince Türkiye neden sadece Hamas üzerinden hareket ediyor sevgili dostlar? Hamas'ın bütün dünyada İslamcı, radikal İslamcı bir örgüt olduğu ileri sürülür, söylenir. Ve Türkiye hep İslamcı örgütler üzerinden hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Suriye'de de IŞİD üzerinden suçlanıyordu biliyorsunuz AK Parti hükümeti. El-Nusra ile ilişkisi olduğu ifade ediliyordu. IŞİD ile ilişkisi olduğu ileri sürülüyordu. Filistin'de ise AK Parti hükümetinin ilişkide olduğu örgüt yine İslamcı bir örgüt olan Hamas. Oysa Filistin'de bir de El-Fetih var. Rahmetli Yasar Arafat'ın örgütü El-Fetih. El-Fetih üzerinden hiçbir ilişki kurulmuyor. Varsa yoksa Hamas örgütü. Meydan gazetesi IŞİD sahada, polis tribünde manşeti atmış. IŞİD'li canlı bombaların 2012-2014 arası adım adım takip edildiği ortaya çıkmış. Militanların her hareketi fotoğraflanmış. 2014'te takip kesilmiş, kanlı eylemler gelmiş. Evet, polis aşırı dinci İslamcı IŞİD örgütünü adım adım izlemiş ama iddialara göre hiçbir şey yapmamış. Evrensel Gazetesi yangına böyle gidildi diyor. Antalya'da yangınla mücadelenin etkili yürümemesinin arkasında taşeronlaşma ve kadrolaşma varmış Evrensel'e göre. İşini bilen itfaiyeciler sürgün edilirken yerlerine ehil olmayan kişiler alındı diyor. Türkiye'deki bütün devlet kurumlarında sevgili dostlar, işini iyi yapanlar, liyakat sahibi olanlar ama partili olmayanlar sürülüyor ya da işten atılıyor. Onun yerine partililer alınıyor. İşi bilse de alınıyor, bilmese de alınıyor. Torpilli partililer devletin her kadrosundalar. Nasıl olsa kılıf hazır. İşini kaybedenler, işten atılanlar için hemen bir şey uyduruluyor. Diyorlar ki ya o paraleldir, diyorlar ki ya o solcudur. Diyorlar ki ya o PKK'lıdır, diyorlar ki ya o gezicidir, ya şucudur ya bucudur. Böyle deyince de insanlar bir şey diyemiyor. Hatta pek çok şey uyduruluyor ve işten atılanlar da ses çıkartamıyorlar sevgili dostlar. Yerlerine de torpilli partililer alınıyor. Yeni Akit gazetesi de tıpkı diğer İslamcı gazeteler gibi olayı yine Gazze ve Filistin üzerinden görmüş. Gazze nefes alacak, Yeni Akit gazetesinin manşeti. Ya Gazze'yi bırak da Türkiye nefes alsın. Sen ona bak. Akılları fikirleri ümmet. Akılları fikirleri Filistin, Gazze, Mısır, Rabia filan. Ya Türkiye'de turizm battı. Çevir de kafanı bir Antalya'ya bak. Çevir de kafanı bir Bodrum'a bak. İnsanlar sokaklarda aç geziyor. Ramazan'dayız. İftarı, peynir ekmek de açanlar var. Çevir kafanı da biraz oraya bak. Saatlerimiz 8.30'a geldi sevgili dostlar. Sırada RSFM Haber Merkezi olacak. Neval Aldırmaz buraya gelecek ve son gelişmeleri aktaracak. Ardından Burası Türkiye kaldığı yerden devam edecek.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Toujours tu ris, tu te sens fort. Alors... What you run, run, run, never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lent, les you on, les sous lent, les. Cause you wanna run, run, run, never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lent, les you lent, les sous lent, les.
Saatlerimiz 8.38'i gösteriyor. RSFM'desiniz. Burası Türkiye devam ediyor efendim. Önümüz bayram sevgili dostlar. Bayramda ne yapacaksınız? Büyük şehirler boşalacak. Özellikle İstanbul tamamen boşalacak. Zaten İstanbul herhangi bir şehir olarak tanımlama özelliğini artık kaybetti. İstanbul bir kent değil. İstanbul'da bir kent kültürü yok. İstanbul bir toplama merkezi gibi. İnsanların gelip çalıştığı, para kazandığı, sonra da memleketlerine götürdüğü bir toplama noktası. İstanbul bu hale geldi artık. Marmara bölgesindeki insanlar bayramlarda çikolata yiyormuş. Doğu bölgeleri ise şeker yiyormuş. Kişi başı şeker tüketimimiz 2,5 kiloymuş. Amerika'da ise kişi başına tüketim 6 kat daha fazlaymış. Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu lüks aracıyla 270 kilometreye ulaşmıştı. Bunu dün haberlerde size aktarmıştık. Burası Türkiye'de sevgili dostlar. Sosyal medyadan şikayet yağmış. Polis harekete geçmiş. $462 para cezası kesilmiş Yağmur Sarıoğlu'na. Evet, tam $462.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
Lütfen bayramda şimdiden uyarıyoruz sevgili dostlar. Bayram trafiğinde lütfen yavaş gidiniz. Cuma günü, cumartesi günü pek çok Ankaralı, Bursalı, İstanbullu, İzmirli yola çıkacak. Bakın lütfen yavaş gidiniz. Çok rica ediyorum. Karada, havada, denizde her yerde bir olay var. Her yerde başımıza sıkıntılar geliyor. Bakın Mersin'in Silifke ilçesinde denize giren 34 yaşındaki Kemal Polat'ın üzerinden tekne geçti. Tekne. Teknenin pervanesi adamı paramparça etti. 34 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti. Ya hadi karada rahat yok, her taraf araba. Bari denizde rahat olalım ya. Denizde bile yüzemiyoruz. Denizde bile üzerimizden gemi geçiyor. Karada araba geçiyor. Havada ne oluyor? Havada da uçaklar rötar yapıyor. Adrasan'da çıkan orman yangını söndürüldü. Sevgili dostlar, dün kontrol altına alındığını canlı bağlantıyla size aktarmıştık. Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı tatil yeri Adrasan'da dün çıkan ve Olimpos Antik Kenti'ne doğru ilerleyen yangın kontrol altına alındı ve büyük çapta olarak söndürüldü. 20 saat süren yangın sırasında çok sayıda evde hasar gördü. 150 hektarlık bir alan yandı. Olimpos mevkiindeki bazı evler de hasar gördü. Bölgedeki yangın nedeniyle evlerini terk eden bazı vatandaşlar yangının yayılma riskinin ortadan kaldırılmasının ardından kontrol için evlerine geri döndü. Adrasan'daki Seylemit mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangının sabotaj sonucu çıktığına dair haberler de var. ...11 yaşındaki Suriyeli bir işçi asansöre sıkışıp hayatını kaybetti. Evet, bu haberde dikkatinizi çeken şey nedir? Tabii ki çalışan bir kişinin, bir insanın hayatını kaybetmesi, bir işçinin hayatını kaybetmesi ama... ...yaşına dikkat ettiniz mi? 11 yaşındaki dedim. İstanbul Başakşehir İkitelli Aykosan Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çalıştığı ileri sürülen 11 yaşındaki Suriyeli Mustafa Cemal... Yük asansörüne binmiş. Bu sırada Cemal asansörle kapı arasında sıkışarak ağır yaralanmış. Hastaneye kaldırılan Mustafa Cemal kurtarılamamış. 11 yaşındaki Suriyelileri, yani çocukları. Burada Suriyeli, Türk, Nijeryalı, Bangladeşli, Mısırlı olmasının bir önemi yok. Çocuk olmasının bir önemi var. 11 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmiş durumda. Türkiye'nin hatalı dış politikaları o kadar çok ki Rusya, İsrail, işte bakın Suriye. Bütün bunlar Türkiye'nin hatalı Suriye politikalarının bir sonucu. Ve bu politikalarının mimarı kimdi? Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ydu. Eskiden Dışişleri Bakanı'ydı Ahmet Davutoğlu. Türkiye'nin hatalı dış politikalarının mimarlarından bir tanesiydi. Sonra başbakan yapıldı. Şimdi... kitap imzalıyor. Başbakanlıktan azledildi. Yüzlerce ölü deniz yıldızı karaya vurmuş. Tekirdağ'ın Marmara Denizi'ne kıyısı olan Kumbağa Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde denize girmek için sahile inenler kıyıya vurmuş yüzlerce deniz yıldızını görmüşler ve şaşkına dönmüşler. Vatandaşlar deniz yıldızlarını yaşamaları için yeniden denize atmaya başlamışlar. Bazıları da marifetmiş gibi naylon torbalara doldurup evlerine götürmüşler. Ya ne yapacaksın deniz yıldızını evine götürüp? Atsana denize, yaşasın hayvan. Tatilcilerden bazıları deniz yıldızlarının intihar ettiğini ileri sürmüşler. Deniz yıldızları topluca intihar ediyor mu acaba? Yunusların, balinaların topluca intihar ettiklerini biliyoruz. Kendilerini karaya vururlar. Acaba deniz yıldızları da intihar ediyor mu? Yanlışlıkla Türkiye karasularına girdiklerini anlayıp intihar etmiş olabilirler. Ya abi biz yanlış geldik ya. Türkiye'ye gelmişiz ya. Biz Ege'den karşıya geçecektik. Burası Türkiye'ymiş deyip intihar etmeye karar vermiş olabilirler. İngiltere Brexit yaptı ve Avrupa Birliği'nden çıktı. Ekonomi allak bullak oldu. Standard & Poor's, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu. Standard & Poor's, İngiltere'nin kredi notunu düşürdü. Bakın, İngiltere'nin de kredi notunu düşürürlermiş demek. AAA seviyesinden, yani 3A seviyesinden 2A seviyesine indirmiş. AA seviyesine indirmiş. İngiltere'nin notunu kırmış. Standard & Poor's. Sıcaklar yükseldi, çok etkiledi ve domatesin fiyatı 4 liraya çıktı. seradan tarlaya geçiş dönemi olması ve hava sıcaklıkları nedeniyle domatesin fiyatı 3 haftada 1 liradan 1,5 liradan 3 liraya, 3,5 liraya hatta 4 liraya kadar ulaştı. Ramazan ayına girmeden önce 1 liraya kadar düşmüştü domatesin kilo fiyatı. Domatesin çekirdeği kırmızı kırmızı diye bir şarkı söylerdik. Fiyatları da adamı kızartıyor gördüğünüz gibi. Sizin orada domatesin kilosu kaç para Onur? 3,5-4 lira civarında diyor. Onur Er. Ama bugün çok soru sormayacağım Onur'a. Çünkü iyi değil. ...42.000 madenci işsiz kaldı. Bir başka ekonomi haberi. Soma'da yaşanan maden faciasından sonra madencilerin çalışma koşulları, sözüm ona, iyileştirildi. Torba yasalar çıkarıldı ya hani. Ama o torba yasalarda madencilerden başka herkes vardı. Açık söyleyeyim. Zaten torba yasa çıkarılma sebebi o. İçine bize yarayacak her şeyi koyalım. Kamuoyuna da deriz ki şundan dolayı çıkarıyoruz bu yasayı diye. O da işin kılıfı. Ama kılıf torba yasayı örtmüyor. Hani ne oldu, madencilerin durumu iyileştirilecekti? Torba yasaya öyle şeyler kondu ki maliyetler arttı. Maliyetler artınca da 117 maden işletmesi kapandı. 42 bin madenci işsiz kaldı. Soma'da da arka arkaya skandallar var. Gazeteler duyuruyor. CHP İzmir Milletvekili ve Meclis Kit Komisyonu üyesi Atilla Sertel, devletin televizyonu, devletin yayın kurumu TRT'nin film, dizi ve çizgi film projelerine verdiği inanılmaz ücretleri açıkladı. Açıklayan CHP İzmir Milletvekili. Sevgili dinleyiciler, Oda TV'nin haberine göre Atilla Sertel, spor spikerlerine verilen paraları, çekilen dizilere verilen paraları, çizgi filmlere bölüm başı verilen paraları açıklamış. Daha doğrusu iddia etmiş. Mesela TRT'nin çocuk kanalındaki çizgi filmler için ödenen paralar, hem de bölüm başı. Mesela Köstebekgiller diye bir çizgi film varmış. Bölüm başı ödenen para 60.450 lira. Kuzucuk diye bir çizgi film, bölüm başı ödenen para 55.250 lira. Rafadan Tayfa diye bir dizi çizgi film var. Bölüm başı ödenen para 55.250 lira. Ve TRT'nin zengin ettiği yapımlardan bazıları. Diriliş Ertuğrul adlı bir dizi. Böyle Osmanlıcılık, böyle ümmetçilik, İslamcılık falan yapılan dizilerden bir tanesi. Bölüm başı 1.100.000 lira. Seddül Bahir 32 saat 1 milyon lira. Filinta adlı dizi 850 bin lira. 80'ler adlı dizi 550 bin lira. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in iddiaları. Nasıl olsa sizin benim paralarımız bunlar sevgili dostlar. TRT kendisi mi para kazanıyor? Yok. Özel kanallar gibi değil ki. Özel kanallar bu paraları asla vermezler. Çünkü paranın nasıl kazanıldığını biliyorlar onlar. Zor kazanılıyor. Ama TRT öyle değil. Oraya doldurmuşlar bir sürü memuru, bir sürü yandaşı, devletin vergilerini har vurup harman savuruyorlar. Hem de kime veriyorlar? Kendi yakınlarına sevgili dostlar. TRT'de bir sürü kara liste var. Kimseyi sokmuyorlar o kara listede. Olanları sokmuyorlar. Sadece sen, ben, bizim oğlanlar, yakın şirketler, parti kartıyla, hamili kartıyla gelen torpilliler, kimse, bu filmler, bu dizi filmler onlara yaptırılıyor. Ha bir de vatandaşın elektrik faturalarından kesilen paralar var. TRT işte paraları halktan alıyor, yandaşlara veriyor. Bakın Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber var. TRT'ye kapağı at, milyoner ol diyor. Atilla Sertel'in iddialarını Cumhuriyet Gazetesi de gündeme getirmiş. Türkiye'de yüksek maaş almak için diyor, doktor, mühendis, profesör olmak gerekmiyor. TRT'ye program yap ya da kayyum ol yeter diyor. Yani hükümete yakın kayyumlar, hükümete yakın TRT programcıları ol yeter diyor. TRT World diye bir kanal açıldı. TRT'nin açılan binlerce kanalından bir tanesi. Durmadan para yiyor diyor Cumhuriyet Gazetesi. Mesela Mustafa Mutlu, o da Aydınlık Gazetesi'nin yazarı, TRT'nin yayın yapan kanallarını sıralamış. O kadar çok ki. TRT 1, TRT Haber, TRT Diyanet, TRT Avaz, TRT Şeş, TRT Okul, TRT Çocuk, TRT Arapça, TRT Spor. Sevgili dostlar, bir devletin bu kadar kanalı olabilir mi ya? Ne kadar gereksiz bir şey ve bunların hepsi devletin halktan aldığı vergilerle yayın yapıyor. Elektrik faturalarından alınan paylarla yayın yapıyor. Üstelik TRT halktan vergiler, devletten vergiler almasına rağmen özel kanalların reklam pastasına da ortak oluyor bir yandan. Hem vergi al devletten hem de reklam pastasına ortak ol. Hani yayıncılık özelleştirilmişti Türkiye'de sevgili dostlar? Bu kadar çok devletin kanalının olduğu bir ülkede yayıncılığın özel olmasından söz edilebilir mi sizce? Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Avrupa Birliği'nden çıkma kararı alan İngiltere futboldan da çıktı. Futbolda da Brexit dedi İngiltere. İzlanda'ya 2-1 yenildi. Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan elendi. İngiltere 1, İzlanda 2. Sevgili dostlar, İngiltere golünü Wayne Rooney attı penaltıdan ama sonra İzlanda arka arkaya 2 gol buldu. Ve İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize de imza atmış oldu. İngiltere Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan da ayrıldı. Hem Avrupa Birliği'nden ayrıldı hem de Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan. İngiliz basını çok öfkeli sevgili dostlar. Milli takımlarını yerden yere vuruyorlar yaptıkları yayınlarda. İngiltere'de yayınlanan Daily Mail gazetesinin internet sitesi Out of Europe Again demiş. Yani bir kere daha Avrupa'nın dışındayız. İngiliz The Independent gazetesi de Hudson'ın öğrencileri İngiltere'ye acı çektiriyor ve İzlanda karşısında şok ediyor manşeti atmış. İzlanda'nın nüfusunu da yayınlıyor gazeteler. 332 bin nüfusa sahip bir ülkeye elendik diyor. Tıpkı bir zamanlar Türk basınının attığı manşetler gibi. Biz de öyle şeyler söylerdik ya. Köy takımını elendik. İşte nüfusunun çoğu itfaiyeci olan, bakkal ve polis olan takımlara yenildik falan diye manşetler atardık. İşte buyurun. Şimdi aynı manşetleri İngilizler atıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan bir sonuç daha verelim. Erken finalde kazanan İtalya oldu. İtalya İspanya'yı 2-0 mağlup etti. Evet, son şampiyon İspanya'yı kupa dışında bıraktı İtalya. Fanatik gazetesi Gomez'de sürpriz gelişme diyor. Önce Gökhan, sonra Atiba, şimdi de Gomez. West Ham'ın hocası Slaven Bilic'in Euro 2016'da harikalar yaratan Kartal'ın golcüsü için yönetimden istekte bulunduğu ortaya çıktı diyor. West Ham'ın hocası Slaven Bilic de Beşiktaş'ta kim oynasa kanca atıyor ya. Bütün Beşiktaş'ı transfer edecek Slaven Bilic. Durumu öyle gösteriyor. Fotomaç gazetesi sana gelme demedik mi demiş. Büyük şok. Fenerbahçeli Diego idmana alınmadı. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına dün başlarken sabah tesislere gelen Diego Ribas'a görevliler engel oldu. Başkan Aziz Yıldırım Sambacı'ya sana kendine takım bul demedik mi? Ne işin var burada? İdmana çıkmayacaksın dedi diyor. Başkan Aziz Yıldırım işi almamış adamı. Yani turnikede kartı okumamış Diego'nun. Fenerbahçe'nin tesislerine girememiş. Almamışlar. Ayıp değil mi bu ya? Ya al adamı içeride konuş. Yani kapıdan kovmak çok ayıp bir şey değil mi? Galatasaray Hollandalı hoca Riekerink'le devam mı edecek? Riekerink'le yola devam diyor Fotomaç gazetesi. Bugün açıklanacakmış. Bakalım Galatasaray Riekerink'le yola devam ediyor mu? Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, burası Türkiye devam edecek. Saatimiz 9'a geldi. 9'da kısa bir ara vereceğiz. Ardından günün içinden köşesinde Türk-İsrail ve Türkiye-Rusya ilişkilerine değineceğiz. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bize katılacak. İki ülke arasında heyetler arası görüşmelere aracılık ettiğini ilk defa bu programda açıklamıştı Doğu Perinçek. Son durumu yorumlayacak. Lütfen ayrılmayın.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Together. Everybody wants to live together. Why can't we live together?
Başta Almanya, Türkiye bir şekilde anlaşmak zorunda.
Aileden sorumlu bakan da zaten birilerini önüne yatmış vaziyette, o da konuşmuyor.
Yine yaptı Bogdanovic.
Eğitim zayiatları olarak görüyorum.
Peki bu siyasi sapıkları ne yapacağız?
Burası Ankara, elbette gündem bu değil. Ama ben de Brüksel'den şöyle seslenmek istiyorum.
Bu kaderci bir toplum. Bunu hiçbir şey değiştiremez.
Faizlik bir yazgı, meslek değil, bir kader gibi bir şey.
Artık benim burama geldi, ben bunu açıklayacağım, dayanamam.
Taş üstüne taş, taş üstüne taş.
Konuklar ve yorumlarla Burası Türkiye devam ediyor.
Günün içinden.
Burası Türkiye'de günün içinden köşemizle yayınımıza devam ediyoruz. Aydınlık gazetesi var önümde. Gizli anlaşmada Hamas maddesi manşeti atmış Aydınlık gazetesi. Türkiye-İsrail arasında yapılan anlaşmanın dışında gizli bir mutabakata varıldı diyor. Doğu Perinçek'in de bir yazısı var aynı sayfada. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsrail-Türkiye anlaşmasını değerlendirmiş. İsrail teröre desteğini kesmeden mutabakat olamaz diyen Perinçek, asıl sorun İsrail'in PKK'ya olan desteği diyor. Evet, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek canlı yayında telefon attığımızda. Sayın Perinçek, günaydın, hoş geldiniz efendim.
Günaydın, hoş bulduk, merhabalar.
Çok teşekkür ediyorum Sayın Perinçek. Bu programda ilk defa açıklamıştınız. Vatan Partisi evet. Olarak biz Türkiye ile Rusya'nın ve Suriye arasındaki ilişkilerin düzelmesi için biz de çaba gösteriyoruz diye. Gelinen noktayı nasıl evet. değerlendiriyorsunuz? Sizin de bu noktada bir katkınız var mı efendim?
Mecburiyet. Zaten hükümet de kurulurken yeni hükümet zaruretten bahsetti. Yani Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş dedi ki Türkiye'nin dış politikasının değişmesi zaruri. Rusya, Türkiye, İran, Suriye arasında bir güç birliği şart demişti. Şimdi o mecburiyetler gündeme girdi, yürürlüğe girdi. Ve Türkiye Rusya ile teröre karşı mücadele konusunda bir işbirliği sürecinin kapısını açmış oluyor. Evet. Bence en önemlisi bu. Yani tabii özür dilemesi vurgulanıyor bugün daha çok. Tabii evet. ayağına bastığınız zaman birisinin pardon diyeceksiniz. Ama bu özür dilemekten daha önemlisi mektupta Sayın Tayyip Erdoğan'ın Putin'e teröre karşı mücadele ve beraberlik talebinde bulunmasıdır. Yani Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya karşı, Amerika-İsrail koridoruna karşı bir Türkiye-Rusya ve yakınlaşması başlıyor. Bu yalnız Rusya ile değil, Rusya, Suriye, İran ve Irak'la. Çünkü Rusya bildiğiniz gibi orada Suriye, Irak ve İran'la işbirliği halinde. Dolayısıyla bir Batı Asya Birliği'ne doğru önemli bir adım. Kanımca bu dünya çapında bir olay. Yani dünyanın dengelerini etkileyecek.
Evet.
Ve 21. yüzyıl dünyasının dengelerinin oluşmasında bir başlangıç olarak değerlendirilebilir.
Sizin de Vatan Partisi olarak bir katkınız oldu mu efendim? Heyetler arası görüşmeler olduğunu söylemiştiniz.
Evet, tabii katkımız oldu. Çünkü bu siyaseti Türkiye'de kararlı olarak savunan biziz. Ve Rus uçağı düşürüldüğü gün o zamanki o havaya kapılmayan, o şoven, bağnaz havaya kapılmayan tek yüzüz. Orada bunun yanlış olduğunu belirttik ve Türkiye'nin herhalde düzeltmesi gerektiğini Rusya ile ilişkileri ısrarla savunduk. Ayrıca somut girişimlerde bulunduk. Yani yalnız fikir olarak bunları ifade etmekle kalmadık. Rusya'ya heyetler gönderdik sürekli olarak. Rusya'dan bizi Putin'in kurmayları geldiler, davetimiz üzerine ziyaret ettiler. Onları görüştürdük Tayyip Erdoğan çevresiyle.
Evet.
O nedenle Türkiye'miz için, vatanımız için, ülkemiz için
katkıda bulunduk diyorsunuz.
Evet.
Sırada Suriye var diyebilir miyiz Sayın Perinçek?
Tabii kaçınılmaz bir şey. Çünkü burada bence Rusya ile ilişkiden daha önemlisi. Yani ben ekonomik olarak da bakmıyorum. Daha çok tabii ekonomiyi de çok etkileyecek. Çünkü Türkiye'nin birinci ticaret ortağı Rusya. Ekonomi bakımından bir mecburiyetti bu atılan adım. Ama aynı zamanda hendekte gömülen PKK Suriye'nin kuzeyinde mevzilendi. Ve orada Amerika tarafından, İsrail tarafından eğitiliyor, donatılıyor, destek dönüyor. Amerikan üslerinin dizinin dibinde yer alıyor PKK, PYD üsleri. Şimdi bu işbirliği Suriye'nin kuzeyinde olacak. Zaten Suriye çok büyük bir başarı kazandı. Halep'in yarısı şu anda Şam yönetiminin elinde.
Evet, Esad son zamanlarda toparladı işi bayağı.
Evet, topladı ve vatan bütünlüğünü sağlıyor. Kuzeye kadar geldi.
Evet.
Orada Türkiye'nin Suriye'yle işbirliği yapması artık her iki ülke için de kaçınılmaz. Rusya'yla işlerin düzeltilmesi, ilişkilerin düzeltilmesi Suriye'yle işbirliğini getirecek. O yönde atılan adım ve o bakımdan da çok çok önemli.
Peki Suriye ile bir heyetler arası hani çaktırmadan kapı arkasında bir görüşme şu anda var mı efendim? Esad yönetiminden bahsediyorum tabii. Türkiye böyle bir şey yapıyor mu şu anda?
Yani Cezayir'de olduğu söyleniyor. Yani Cezayir aracılığıyla böyle bir evet o söyleniyor. Evet, Suriye devleti de buna hazır. Çünkü o da ülkesini bütünleştirmek istiyor ve Türkiye'nin terör ihracı orayı tabii çok olumsuz etkiledi. Ve şimdi Barışçı Yol'dan gidip Emevi Camii'nde namaz kılabiliriz. Yani tankla gidip tankla camiye girilmiyor biliyorsunuz. Camiye Barışçı merhaba selam aleyküm selam diyerek girilebilir. Tankla.
Gerçi Esad için çok şeyler söylendi ama tabii İsrail için de söylenmişti. Şimdi işler düzeldi. Dolayısıyla Suriye'yle de düzelebilir. Bunca söylenen laftan sonra.
Tabii. Şimdi ikisi farklı bir şeydir. İsrail'le olan daha çok yapılan mutabakat yani iki devlet arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi.
Evet.
Ama Suriye ile olan normalleştirilmenin ötesinde teröre karşı iki ülkenin vatan bütünlüğü için ortak eylem, ortak mücadele olacak. Yani İsrail ile olandan farklı bir boyutu var. Tabii İsrail konusunda da hükümetin masaya getirmesi lazımdı. Siz nasıl Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'yi ilgilendiren ve Türkiye'nin bölünmesini amaçlayan bir koridor açıyorsunuz Amerika ile birlikte. Bunu masaya koyması gerekirdi hükümetin. Onun için mesele Gazze'ye gemi yollamak, yardım yollamak değil Türkiye için. Türkiye için mesele, o bir insani yardım. Türkiye için mesele vatanının bütünlüğüdür. Ve İsrail'in PKK-PYD'yi açıkça destekleyen ve ikinci bir İsrail kurma planı peşinde olan bir ülke olduğunu hükümet herhalde görmezden gelemezdi. Gelemez.
Evet. Evet tabii artık Binali Yıldırım'ın göreve gelir gelmez düşmanlarımızı azaltma, dostlarımızı çoğaltma dönemine girdik demesi de belki de Ahmet Davutoğlu dönemini de bir rehabilite etme, bir toparlama olarak da yorumlanıyor bazı yorumcular. Katılır mısınız Sayın Perinçek buna?
Rehabilite değil, bu bence kökten bir siyaset değişikliği.
Daha yani da Davutoğlu, kökten diyorsunuz, evet.
Biliyorsunuz Davutoğlu ile ilgili olarak Foreign Policy'de çıkan makalenin başlığı "America loses its man in Ankara." Yani Amerika Ankara'daki adamını kaybetti.
Evet.
Evet. Şimdi adamlarını kaybettiler. Amerika Ankara Türkiye'nin mecburiyetleri nedeniyle, çünkü milli devlet direnir, milli ordu direnir. Bu çağımızın bir kanunu. Yani bir milli devletiniz varsa bunun başındakiler de bu milli devletin ihtiyaçlarını dikkate almak zorunda. Eski bir söz var, Osmanlı'dan kalma taç başı uslandırır.
Yani evet.
Başınızda bir tac varsa
güzel sözdür. Uslanmak zorunda. Bu arada tabii dış politikaya da İslamcı gözlükle bakmanın ne kadar hatalara bir ülkeyi evet. sevk ettiğini de gösteriyor. İşte evet. sadece Hamas'ı dikkate almak, sadece işte ümmeti dikkate almakta sanıyorum artık daha pragmatik davranmaya başladı.
O olmaz. 80 milyonluk Atatürk devrimini yaptı Türkiye. Bırakın Türkiye'yi, İran içinde dediklerimiz geçerli.
Tabii,
en
aynen.
İslamcı
aynen.
siyaset o uyguladığını söyleyen ülkeler, Suudi Arabistan'ı, şusu busu.
Doğru.
Dünyada böyle İslamcı siyaset diye bir şey yok. Hepsi Amerika ile işbirliği halinde Suudi Arabistan'ı, Körfez ülkeleri. Nasıl oluyor bu İslamcılık? Değil mi?
Evet.
Hayatta İran son derece Ortodoks bir Şii İslam'ı temsil ediyor ama onun da ilişkilerine baktığımız zaman Çin'den Rusya'ya kadar
herkesle ilişkisi
yani İslam'la
var.
İslam'la izah açıklanmayan bir ilişkiler ağ kurmuştur.
Zaten anlaştı Batı'yla da İran, hepimiz biliyoruz.
Evet.
Pekala.
Evet.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek efendim çok teşekkür ediyorum katıldığınız
rica
için.
Rica ederiz, başarılar dilerim.
Sağolunuz efendim, iyi çalışmalar.
Hayırlı olsun.
Sağolunuz efendim, çok mersi. Evet, Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkanı, olaylara farklı yaklaşımıyla tanınan bir isimdi. Ama Rusya'yla ilişkileri düzeltmek için gördüğünüz gibi Vatan Partisi olarak heyetler arası bazı noktalarda katkıda da bulunduklarını ilk kez bu programda söylemişti. Rusya'dan gelen bazı heyetleri Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve hükümetin bazı yakın çevreleriyle de görüştürdüklerini ifade etti. Ve dış politikaya İslamcı bakış açısıyla bakmanın hatalı olduğunu da kaydetti. Canlı yayında telefon attığımızda. Dış politikayı yakından izleyen, yabancı basını da yakından izleyen önemli duayen gazetecilerden birisiyle konuşacağız. Şimdi aynı zamanda kendisini Kanal 24 televizyonundaki gece haberlerinden de yakından tanıyorsunuz. Köşe yazılarıyla da yakından tanıyorsunuz, gazeteci Ardan Zentürk. Ardan abi günaydın, hoş geldin.
Günaydın Murat, hayırlı yayınlar
çok
olsun.
Çok teşekkür ediyorum Ardan abi. Şimdi çok böyle arka arkaya gelmedi mi, çok fazla olmadı mı diplomasi için? Önce İsrail sonra Rusya, birdenbire ne oluyoruz falan olduk değil mi? Sen ne dersin?
Şimdi tabii 21. yüzyılın gerçekleri üzerinden yürüyoruz.
Evet.
İngiltere'nin bir dünya imparatorluğu mevkiini 20. yüzyılda ve devamında bugün dahi korumaktaki en büyük başarısı hızlı paradigma değişikliklerini sağlayabilme yeteneğidir. İngilizler bir paradigmada sıkıştıkları an beklenmedik bir adım atarak o paradigmayı dağıtırlar. Sonra yeniden toplarlar ama bu arada ciddi avantajlar elde ederler.
Evet.
Bunu başarabilen Kara Avrupa ülkeleri daha zayıftır bu konuda. Çünkü daha kökleşmiş ve daha muhafazakar bürokrasi ve diplomatlarıyla yaşarlar. Fransa'nın veya Almanya'nın herhangi bir paradigma sıkışıklığında gösterdikleri refleksin hızıyla İngilizlerin gösterdikleri refleksin hızı arasında ciddi bir fark var.
Gerçekten öyle.
Nitekim İngiltere biraz yani daha geçen hafta hiç kimsenin beklemediği bir paradigma değişikliği yaptı.
Evet.
2030 yılının Dünya Paylaşım Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile ortak hareket edeceğini net olarak ortaya koydu. Ve Avrupalılara dedi ki kardeşim ben adalıyım, kusura bakmayın zaten bir ayağım içeride bir ayağım dışarıdaydı.
Evet.
Çıkıyorum.
Çıkıyorum yani, dedi. Evet.
Çünkü 2030 yılında bütün dünya ekonomilerini, küresel ekonomileri orada bekleyen 475 milyon Hindistanlı orta sınıfı var. 1 milyar Çinli orta sınıf olacak ve Afrika'nın da yıllık ekonomik hacmi 6 trilyon dolara varacak. Şimdi bu büyük pastada herkes yerini almaya çalışıyor. İngiltere yaptı bunu.
Evet.
Fransa ile Almanya'yı da beraber izleyeceğiz, İtalya ve İspanya ile. Bakalım nasıl bir paradigma değişikliğine gidecekler. Şimdi niçin bu örnekten yola çıktı? Türkiye anladığım kadarıyla geleneksel o ağır işleyen diplomasi ve bürokrasi yapılanmasını biraz hızlandırma kararı almış. Yani 21. yüzyılda bir paradigmaya takılıp sürekli o noktadan yürüyerek belli bir noktaya varmanız mümkün olmuyor. Zaman zaman her şeyi bir gözden geçirip, arkadaş ben burada sıkıştım, bir şekilde ben bunu bir yerden değiştirerek yürümem lazım. Veyahut orayı biraz sarsmam gerekiyor demeniz gerekiyor.
Evet.
O biraz Anglo-Amerikan tarz. Yani şey olarak. Şimdi
daha pragmatik değil mi? Daha pragmatik.
Daha pragmatik tabii. Evet. Çünkü 21. yüzyıl bir hız çağı Murat.
Evet, doğru.
Yani İsmet Paşa gibi belli bir stratejiyi belirleyip bütün bir 2. Dünya Savaşı boyunca sürdüremezsin 21. yüzyıl.
Değil mi? Paradigmalar yani, daha hızlı değişiyor çünkü.
5 yıl sürdürmüş o paradigmayı ve sonuçta iyi kötü Türkiye'yi bir yerden çıkarmış. Ama
Evet. Aynı
olay Allah korusun bugün yaşansa, her ay belki de check-up yapman gerekiyor politikalar.
Doğru.
Gerçekten.
Evet.
Şimdi Rusya ile ve İsrail'e yapılan bu.
Evet.
Yani Türkiye kendi sıkışıklığını ve karşı tarafların sıkışıklığını gördü. Bu tek taraflı bir sıkışıklık değil malum. Yani zaten Rusya ile yaşanılmakta olan son 6 aydaki kriz iki taraf açısından da sürdürülebilir değil. Yani bu kadar içli dışlılık var. Enerji alanlarında büyük projeler geliştirilmiş. Nükleer santralımızı hala Ruslar inşa ediyor.
Tabii.
Vesaire. Bu Moskova için de sürdürülebilir değildi. Türkiye için de sürdürülebilir değildi. Zaten bunu hem Erdoğan hem Putin ilk günden görmüş olmaları lazım. Bunlar deneyimli devlet adamları. Ama tabii iki devletin de geleneksel şeyleri var, duruşları var.
Alışkanlıkları var, duruşları var. Evet.
Duruşları var. Bu duruşları bugünden yarına iki devlet, biri Çarlık Rusyası'nın ve Sovyetler Birliği'nin devamı, öbürü Osmanlı'nın devamı.
Tabii, yani, tabii.
Bu duruşları böyle pat diye değiştirmem mümkün değil.
Ve tarihte defalarca savaşmışlar. Tarihte nice büyükelçi almışlar,
Allah
göndermişler.
Korusun, bir daha Allah göstermesin hiçbirimize.
Olmaz yani, tabii. Zor
Ruslara,
biraz.
Evet. Ne Ruslara ne bize.
Tabii.
Şimdi Ruslarla ilişkimiz esasında aynı ailede büyümüş amca çocukları gibiyizdir biz. Yani aile iki taraf arasında kavga çıkmasından çok korkar, o yüzden hassasiyet gösterir. Dünya açısından da bu durum böyledir. Ya yaşları iki yakın amca çocukları erkekse de nelere mal olabilirler bir aile bir kavga ettiklerinde. Bu durum böyledir. Yani diplomasi açısından. Bu sadece Türkiye ile Rusya'yı rahatlatmıyor. İnanın bana bütün küresel sistemi rahatlatıyor şu anda atılan adımlar. Yani dünyada bu kadar melanetin olduğu bir dönemde bir de Türk-Rus askeri gerginliğini taşıyabilecek bir durumda değil kuşkusuz.
Evet.
Zaten işi oraya getirmeyeceğini Türkiye ilk günden gösterdi.
Tabii yani o uzak bir ihtimaldi. Yani sıcak bir çatışma yani ihtimali hiç, çok uzak bir ihtimal.
Tam tersine burada paradigmayı bozan esasında açık konuşacağım. Bir uzmanla da konuştum. Türk pilot çok usta bir vuruş yapıyor esasında Rus uçağına. Öyle bir vuruş ki bu iki meslektaşını sağ kurtaracak bir vuruş. Nitekim ikisi atladı.
Evet.
Yani istese o uçakları uçağı havada berhava edebilirdi. Yapmadı. Açısını ayarladı.
Evet.
Ve kokpitteki iki yabancı meslektaşını korudu. Bunlardan biri sağ. Ama paradigmayı yani olayı bozan aşağıdaki milis güçlerin
Maalesef.
Havadan süzülerek gelen Rus pilotu öldürmüş oldu.
Üstelik bu savaş hukukuna da aykırıdır. Yani bir pilot yere düşüyorsa esir alınır.
Her şey aykırı.
Ama yani, aşağıdaki milislerin tabii bundan haberleri yok. Onlar sadece bir Rus'u öldürdük diye dans ediyorlar.
Bir can pazarı var işte.
Aynen.
O can pazarında olan oldu. Nitekim Türkiye devamında gerek cenazenin oradan alınması, gerek askeri törenle Moskova'ya gönderilmesi, en üst düzey askeri tören, gerek Ortodoks din adamlarının derhal çağrılarak bütün dini vecibelerin yerine getirilmesi gibi konular da çok hassas davrandı. Büyük devlet gibi davrandı.
Evet.
Yani bunları bir kenara bırakıp da konuşamayız. Ama ne yapalım, böyle bir durum oldu. Şimdi nedir mesele? Mesele şu. Açık konuşmak gerekirse, Türkiye ile Rusya zaten bu olaylardan da önce kendi ilişkilerini, ikili ilişkilerini kompartımanlara bölerek yürütüyorlardı ve bu konuda da başarı gösteriyorlardı.
Evet.
Mesela iki devlet Suriye konusunda ciddi bir çelişki içindeler ama enerji konusunda ciddi bir şeyleri vardı. İşbirliği
vardı, evet.
Türkiye Kırım'ın ilhakı meselesinden sonra NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne ve Amerika'ya açıkça dedi ki benim bu adamlarla özel ilişkim var, kusura bakmayın, ben sizin gibi yapamam.
Evet.
Siz istediğinizi yapın ama ben yapmayacağım. Ki Kırım biliyorsun Türkiye açısından çok hassas bir bölge. Yani Tatar kardeşlerimiz yaşıyor. Ona rağmen kompartımanını ayırdı Türkiye Rusya ilişkisi.
Evet.
Sanıyorum Sayın Erdoğan'ı da benim gibi düşünenleri de bu olayda en çok üzerinde bu oldu. Nedir biliyor musun? Türkiye gerçekten Batı ittifakına karşı özellikle Kırım olayında o kadar Moskova'ya yakın bir şey gösterdi ki.
Duruş.
Strateji. Putin'in ve Rusya'nın sınırda yaşanılan bu olaydan sonra gösterdikleri o davranış süreçleri ciddi hepimizde üzüntü yarattı. Ya dedik ki biz bu Putin'e, Rusya'ya her zaman tam sıkıştıkları an nefes borusu olduk.
Evet.
Hatırlayacaksın 2014 Aralık geldi, bir günlük ziyaret yaptı. Türk akımını hemen devreye sokmaya çalıştık. Ki o sırada çok sıkışmıştı Putin.
Ve evet gibi, Erdoğan'a da güzel şeyler söyledi hatta. Birbirlerine güzel şeyler, jestler
evet,
yaptılar.
Evet, bunun gibi birçok jestler de yapıldı geçmişte. Bu kadar hızlı unutulması, şimdi Türkiye'de tabii ciddi bir güvensizlik yaratmış durumda.
Evet.
Bunlar açık konuşmak lazım. Evet, ilişkiler belli bir seyirde yeniden kompartımanlara bölünerek belirli bir noktaya doğru taşınabilir. Çünkü Türkiye ve Rusya birbirine muhtaç olan iki devlet. Ama son 6 ayda yapılmış olan bütün o açıklamalar, bütün o sert fonlamalar, tehditkar davranışlar, sanıyorum Ankara'da da ciddi bir sükutu hayal yaratmış durumda.
Evet.
Bunun tamiri biraz zaman alacaktır. Karşılıklı olarak tamiri biraz zaman alacaktır. Evet. İkisi de akılcı devlet yapısına sahipler. Duygularını belli bir noktadan sonra saklayabiliyorlar.
Yani üzüntünün dile getirilmesinden sonra bu tamir hemen pat diye olacak bir iş değil diyorsunuz.
Hayır, şöyle yani yine kompartımanlara bölerek karşılıklı iyi niyetle ilişkiler belli bir seviyeye doğru tekrar tırmandırılabilir. Ben bu tırmandırılamaz demiyorum.
Anladım.
Ama şimdi ortada çok köklü iki devlet var. Biri evet. Rusya, biri Türkiye. Ve hafızaları çok güçlü devletler bunlar. Bu devletlerin hafızasına bir olay girdiği zaman onun etkisinin zayıflaması biraz zaman alıyor.
Anladım dediğinizi. Evet, anladım abi.
Yani iki taraf açısından da konuşuyorum. Zaman alıyor. O zamanı iyi kullanmak
ama
lazım.
Ama artık yeni bir süreç açıldığını ve bu zaman iyi kullanıldığı takdirde herhangi bir artık
evet,
sıkıntı
bir hata
kalmadı.
Olmazsa bu süreçte.
Anladım.
Yeni bir hata olmazsa.
Peki.
Ve şey olursa süreci tamamlayabiliriz diye düşünüyoruz. Şu anda iki tarafta sanıyorum.
Evet, bu da gelinen noktada herkesi rahatlatıyor. Sokaktaki insanın ekonomisini bile rahatlatacak. Laleli piyasasından tutun Antalya'daki turizm sektörünü bile. Ardan evet. Abi çok çok teşekkür ediyorum, ağzına
sağlık. Rica ederim Murat.
İyi çalışmalar.
İyi yayınlar diliyorum.
Hoşçakalın. Ardan Zentürk tane tane anlattı. İki ülke ve diplomasi alanındaki sanatın, gelinen noktanın, hafızanın nereden nereye geldiğini, devletlerin nasıl davranması gerektiğini tecrübeli bir gazeteci olarak Ardan Zentürk. Evet, programımızın bu bölümünde günün içinden köşemizde Türk-Rus ilişkilerini, Türk-İsrail ilişkilerini, özür dilenmesini konuştuk. Hem Doğu Perinçek'le hem de Ardan Zentürk'le. Böylece programı da tamamlamış olduk. Saatlerimiz 9.30'a geldi. Sırada RSFM Haber Merkezi var. Biz programımızı tamamlıyoruz efendim. Ama yarın yine buradayız. Sabah 7.30'da. Yarın görüşünceye kadar. Herkesin karnı tok. Sırtı pek olsun efendim. Hoşça kalın. Mavi Ayşe'si tümen. Aïcha, regarde.